Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2022 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı sunacağız. Hüdayi Hazretleri buyurur. Sebzeyi yabanda mı buldu sanırsın nevbahar? Çekti hamsinin içinde nice nice erbayin. Çekmeyince erbayini rüzgar, ona yüz göstermemiştir nevbahar. Hüdayi Hazretleri bu beyitlerinde gönüllere şöyle sesleniyor. İlkbahar o zümrüt yeşil nebatatı nereden buldu sanırsın? Bu uğurda hamsin yani 50 günlük kışın içinde nice nice erbayin yani 40 günlük kara kışın kahrını çekti. Dünya erbayin çilesini çekmedikçe ilkbahar yüzünü göstermez. Ramazan-ı Şerif'teki bir aylık oruç nefsi dizginleme, sabır ve riyazatın ardından bir bayram ferahlığının lütfedilmesi gibi büyük nimet ve muvaffakiyetlerde daima bir takım zahmet ve meşakkatlerin ardından gelir. Toprak şiddetli kışın kar, tipi ve ayazına katlanmadan baharın bereketlerine kavuşamaz. Bir anne doğum sancısı çekmeden evlat sevinci yaşayamaz. Zahmetsiz rahmet, külfetsiz nimet olmaz. Sabır acıdır, lakin meyvesi tatlıdır. Sabrın sonu selamettir. Gönüllere sonsuz saadet iksiri olan âb-ı hayatın, zor zamanlarda ve çile diyarlarında saklı olması gibi, ebedi kurtuluş yolu da nefislere ağır gelen zorluklarla donatılmıştır. Hadis-i şerifte buyrulur, cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennemse nefse hoş gelen ve nefsin arzuladığı şeylerle çevrilmiştir. Sahabe-i kiramdan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh diyor ki, İslam nefse hoş gelmeyen zor emirler getirmişti. Biz hayırlıların en hayırlısını nefislerin hoşlanmadığı bu zor emirlerde bulduk. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke'den çıkıp hicret etmiştik. Nefsimize ağır gelen bu hicretimiz de bize üstünlük ve zafer bahşolundu. Yine Allah Resulü ile beraber sanki ölüme gidiyormuşuz gibi Bedir'e çıkmıştık. Allah Teala burada da bizler için üstünlük ve zafer lütfetmişti. Velhasıl biz en büyük hayırlara hep böyle nefsimize zor gelen emirler sayesinde ulaşmıştık. Ayet-i Kerime'de de elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır buyuruluyor. Bu itibarla ilahi rahmete ve ebedi saadete talip olan bu dünyada bir takım zahmet ve meşakkatlere katlanacak. Bunları nefsinin teskiyesine ve manevi derecesinin terfiine vesile bilecek. Zira hamlıktan kurtulmak çile ve ızdıraplara sabretmeye bağlıdır. Şehzadi çilelerde gizli olan rahmet tecellisini şöyle ifade eder. Öd ağacı tek başına güzel kokamaz. Ancak ateşin üzerine konulunca amber gibi kokmaya başlar. Nasıl ki bir yemek ateş üzerinde pişmeden yenilecek lezzeti kazanamazsa, gönül de ancak çilelerin ocağında pişerek kemale erişir. Denizle sahilin birleştiği yerlerde bazı taşlar görürüz. Onlar asırlarca dalgalar tarafından dövüle dövüle pürüzlerinden arınmış, granit gibi de sağlam hale gelmişlerdir. İşte insanın gönül dünyası da bunun gibidir. Zorluk ve sıkıntılara sabretmek, nefsin hamlıklarının törpülenmesine, manen kuvvet ve metanet kazanmaya vesiledir. Bu sebeple çileler, onları doğru değerlendirebilen arif kullar nazarında insanı olgunlaştıran Rabbani tecellilerdir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyurur, bela ve musibetlere sabır, ariflerin kandili, dervişlerin dersidir. Ama kafirler bunu idrak edemezler. hakikaten kainat ve hadisata daima iman ve irfan ufkundan bakabilen müminler, hayatın acı tatlı her imtihanından manen kazançlı çıkmasını bilirler. Ehli dünya için zarar ve ziyan gibi görünen ve onları kedere gark eden imtihanlar, arif müminler nazarında sabır, rıza ve hatta şükürle karşılanması gereken uhrevi kazanç vesileleridir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Mevlana Hazretleri de bu hakikati teyit sadedinde, insanın başına gelen iptilaları manevi tekamülü için adeta bir ganimet bilmesi gerektiğini şöyle ifade eder: ay geceden ürkmediği, karanlıklardan kaçmadığı içindir ki nurlandı, ışık saçmaya başladı. Gül de o güzel kokuyu dikenle hoş geçindiği için kazandı. Senin iç dünyan bir misafirhane gibidir. Sevinçler de, kederler de gelip geçicidir. Ne sevinçlere aldan, ne de gamları kendine dert edin. Gamlar süruruna mani olursa üzülme. Çünkü o gamlar senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır. Ey hak yolunun yolcusu! Gönle gelen üzüntüleri tebessümle karşıla ve şöyle dua et: ey benim Rabbim! Sen beni belanın şerrinden muhafaza et. Fakat onun vasıtasıyla gelecek lütuf ve ihsandan da beni mahrum bırakma. Rabbim, lütfet de bela anında da şükredebileyim. Belalar geçip gidince neden şükretmedim diye hasret çekmeyeyim. Cenab-ı Hak en sevdiği kullarını en ağır çilelerin çemberinden geçirmiştir. En çetin imtihanlar, peygamberler, evliyaullah ve Hakk'a yakınlık derecelerine göre salih müminlerin başından geçmiştir. Mesela insanlığın görebileceği en muhteşem kudret ve saltanata nail olan Hazreti Süleyman aleyhisselam bile bir zerreden dolayı tahtının üzerinde cansız bir ceset gibi bırakıldı. Kendine gelip istiğfar edince Cenab-ı Hak ona eski güç ve saltanatını iade etti. Hazreti Eyyub aleyhisselam çok ağır imtihanlardan geçti. Evvela malları elinden alındı. Ardından büyük bir zelzeleyle çocukları alındı. Daha sonra da vücuduna ağır bir hastalık verildi. Eyyub aleyhisselam 7 sene, 7 ay, 7 gün süren bu hastalığı boyunca bir kez olsun halinden şikayet etmedi. Hanımı Rahime Hatun ona, "Sen bir peygambersin, duan makbuldür. Dua et de şifaya kavuş," dedi. Eyyub aleyhisselamsa, "Allah bana 80 sene sıhhatli bir ömür verdi. Hastalığımsa henüz o kadar olmadı. Ancak birkaç senedir muzdaribim. Cenab-ı Hak'tan sıhhat istemeye teeddüp ederim," buyurdu. Ne zamanki hastalığı, kulluk vazifelerini gönül huzuruyla ifa edebilmesine mani olmaya başladı, o zaman Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Allah Teala da onun bu müstesna sabır ve teslimiyeti neticesinde kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa hepsini giderdi ve ona eski imkanlarını misliyle iade etti. Allah'ın en sevgili kulu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise yetim doğdu, öksüz büyüdü. 7 evladından 6'sını kendi elleriyle defnetti. Peygamberlik vazifesinde müşriklerin nice eza, cefa ve ambargolarına maruz kaldı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım," buyurdu. Kabe'de namaz kılarken üzerine işkembe atıldı, geçici yollara dikenler döküldü, Taif'te taşlandı, Uhud'da yaralandı, en seçkin sahabilerinden Mus'ab bin Umeyr ve çok sevdiği amcası Hazreti Hamza başta olmak üzere 70 güzide sahabisi gözlerinin önünde şehit edildi. Bin bir emek vererek yetiştirdiği güzide talebeleri Reci ve bir Maune'de ihanete uğrayarak katledildi. Yani en büyük çileler Allah'ın Habibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başından geçti. Fakat çektiği çilelerin hiçbiri onun metanetini ve gönül huzurunu bozamadı. O, bütün bu çile ve ızdıraplar karşısında daima, ''Ya Rabbi, sen bana gazaplı değilsen başıma gelecek hiçbir şeye aldırmam.'' niyazında bulundu. Göz ağlar, kalp de mahzun olur. Ancak biz Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz diyerek her halükarda Allah'a tevekkül ve teslimiyet gösterdi. Esas hayat ahiret hayatıdır deyip sabretti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nice eza ve cefaya maruz kalmasına rağmen hiçbir zaman halinden şikayet etmedi. Gül yüzünden tebessümü, mübarek dilinden hamdü senayı hiç eksik etmedi. Onu hiç kimse asık bir yüzle, çatık bir kaşla görmedi. Bilakis o, her ahvalde İslam'ın güler yüzünü sergileyerek ümmetine emsalsiz bir örnek şahsiyet oldu. Hüdayi Hazretleri buyurur. Bu haber malum olsun Sami'in, şeme olmaz ihtiyacı cami'in. Halik onun emrini tedbir eyledi, zikru tesbih ile tamir eyledi. Hüdayi Hazretleri bu mısralarında şöyle sesleniyor. Bu haber dinleyenlerin malumu olsun ki, camilerin asıl ihtiyacı mum veya kandillerle aydınlanmak değildir. Yüce Yaratıcımız camilerin asıl imar ve ihya işini zikir, tesbih, namaz ve niyazla kendisine yönelen müminler vesilesiyle çekip çevirmektedir. Hakikaten camilerin maddi imarı gibi manevi imarı da son derece mühimdir. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. İşte doğru yola ermişlerden olması umulanlar bunlardır. Ayeti kerimesinin bir manasının da cemaate devam etmek suretiyle o mescitleri manen de imar etmek olduğunu unutmamak gerekir. Nitekim zaman içinde cemaatsizlik sebebiyle nice mescit kaybolmaya mahkum olmuştur. Bunun en büyük vebali de o mescitlerin civarında oturduğu halde mazeretsiz olarak cemaate iştirak etmeyenlerin boynunadır. Unutmayalım ki bizim şanlı ecdadımız merkezlerde büyük camiler yapmış, etrafını da medrese, kütüphane, aşhane, hamam, sebil gibi muhtelif hayır müesseseleriyle donatmışlardır. Fakat merkeze uzak olan mahalle aralarında da çok kısa mesafelerle ufak ufak mescitler inşa etmişlerdir ki elektriğin olmadığı o zamanlarda Müslüman ahali yatsı ve sabah namazlarında da cemaatten mahrum kalmasın. İşte ecdadımızın beş vakit cemaate devam hususunda sergilediği bu hassasiyete bugün son derece muhtaçız. Zira toplum olarak ilahi rahmet, nusret ve bereketi üzerimize celbetmek istiyorsak hep beraber Cenab-ı Hakk'a yönelmek zorundayız. Meşhur rivayettir. Bu ümmetin hali ne vakit düzelir diye sorulduğunda İstiklal şairi Mehmet Akif şu manidar cevabı verir. Cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına da gelmeye başladığı zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beş vakit namazın cemaatle kılınması hususunda büyük bir gayret gösterir, mescide girince ashabını gözden geçirir, mazeretsiz olarak cemaate gelmeyenler için muhtelif ikazlarda bulunurdu. Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sabah namazını kıldırdı ve filan kimse namaza geldi mi diye sordu. Gelmedi dediler. Filan geldi mi diye sordu. Yine gelmedi dediler. Bunun üzerine işte bu iki namaz, yatsı ve sabah, münafıklara en ağır gelen namazdır. Bunlarda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilseydiniz, dizüstü emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz buyurdu. Ama sahabi Abdullah İbni Ümmi Mektun radıyallahu anh Ya Resulallah, Medine'nin zehirli haşereleri ve yırtıcı hayvanları çoktur. Ben bu hayvanların zarar vermesinden korkarım. Benim cemaate çıkmayıp evde namaz kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayya alel salah ve hayya alel felahı işitiyorsan durma, mescide gel buyurdu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her ne durumda olunursa olunsun, imkanları zorlayarak da olsa cemaate iştirakin ehemmiyetini vurgulamıştır. Harp esnasında dahi icap eden tedbirleri alarak namazın cemaatle kılınması gerektiği de ayette sabittir. Bunun için bir Müslüman ezan okunduğunda adeta hayatı durdurup cemaate koşmalıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bir gün çarşıda dolaşırken namaz vakti gelmişti. Müslümanların ezanı duyar duymaz tezgah ve dükkanlarını kapatarak camiye gittiklerini gördü. Bunun üzerine şöyle dedi: Allah Teala'nın öyle erler vardır ki onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar diye met ettiği kimseler işte bunlardır. Ayrıca cemaate devam etmek imanda sadakatin de bir göstergesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir şahsın mescide devam ettiğini görürseniz onun imanlı biri olduğuna şahitlik ediniz buyurmuştur. Sırf bu güzel şahitliğe nail olabilmek bile 5 vakit namazı camide eda etmek için kâfi bir sebeptir. Üstelik cemaatle namaza devam edenlere müjdelenen lütuflar yalnızca bundan ibaret de değildir. Nitekim müminin camiye giderken attığı her adım başına bir sevap verileceği, bir günahının da bağışlanacağı bildirilmektedir. Ayrıca hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır: Kim ilk tekbire ulaşarak 40 gün cemaatle namaz kılarsa ona 2 beraat verilir. Biri cehennemden kurtuluş beraatı, öteki de münafıklıktan uzak olma beraatı. Kıyamet günü Allah Teala, benim komşularım nerede diye soracak. Melekler, senin komşuların kimlerdir ya Rab diyecekler. Allah Teala da, mescitlerimi imar edenler, yani cemaatle namaza devam edenler buyuracak. Cemaatle namaz hususunda söylenecek son söz, her müminin kalbinin mescitlere bağlı olması gerektiğidir. Zira kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli mekanda ilahi bir gölgeyle taltif edilecek 7 sınıf kimseden biri, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen gençtir, bir diğeri ise kalbi mescitlere bağlı Müslümandır. Bunun için bilhassa ümmetin istikbali demek olan evlatlarımızı daha küçük yaşlarından itibaren sevdirerek, iltifat ederek, küçük hediyeler vererek namaza teşvik etmeli, fakat bununla yetinmeyip onları muhakkak cami ve cemaate de alıştırmalıyız. Tabii ki bu hususta onlara evvela kendimiz güzel bir örnek olmalıyız. Zira çocuklar anne babalarının dediklerinden ziyade yaptıklarını yapmaya meyillidirler. Hüdayi Hazretleri'nin Cenab-ı Hakk'a bir niyazı şöyledir: Ey kullarına yardım eden, kerem sahibi Allah'ım, evlatlarımızı cennet evinde görmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Evlatlar anne babaya verilen ilahi emanetlerdir. Nebevi ifadesiyle çocuklar, gönül meyveleri ve cennet çiçekleridir. Yani çocuklar, cennete layık bir safiyette dünyaya gelirler. Fakat anne babalar, çocuklarının manevi terbiyelerini ihmal ederlerse, o cennet kuşlarını, Allah korusun, yanlış bir yere uçuruverirler. Ayet-i Kerime'de, şeytanın mallara ve evlatlara ortak olacağı ifade ediliyor. Manevi terbiyesi ihmal edilen bir evladın sırf biyolojik anne babası olmak kâfi gelmiyor. Zira çocuğun ruhunu şeytan ve avanesi emziriyorsa, dimağını ehli küfür besliyorsa, gönlünü gaflet ve masiyetler işgal ediyorsa, neticede çocuk onların evladı oluyor. Nesiller öz kimliklerinden uzaklaşıyor, din ve medeniyetlerine yabancılaşıyor. İstikametlerin ayrıldığı bu merhaleden sonra biyolojik yakınlığın da hiçbir kıymeti kalmıyor. Bu itibarla ahirete iman etmiş her anne babayı hem kendilerinin hem de evlatlarının ebedi alemdeki meçhul istikbali derinden derine düşündürmelidir. Bu dünyada anne baba ve evlatlar, hatta eş, dost, akraba, konu komşu, herkes beraberce yaşıyor. Fakat ahirette bir yevmül fasl, yani ayrılık günü olacak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o büyük yol ayrımını haber veriyor. Cennet ehline, onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır buyurarak, o bahtiyar kullarını büyük bir ikram ve iltifatla cennetine davet edeceğini bildiriyor. Fakat belki aynı aile veya sülaleden gelen, aynı toplumda yaşamış olan mücrimlere ise Cenab-ı Hak, ''Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar!'' buyurulacağını haber veriyor. Yani dünyadaki nice zahiri beraberlik orada son bulacak. Orada belki nice karı koca birbirinden ayrı düşecek. Nice evlatla anne baba farklı yolların yolcusu olacak. Dünyada beraber yaşayanların bir kısmı cennete, bir kısmı ise cehenneme gidecek. İşte o gün ebedi bir hicran acısı yaşamamak için bugün hem kendi istikametimize dikkat etmeli, hem de evlatlarımızın küçük yaşlarından itibaren manevi terbiyeleriyle yakından alakadar olmalıyız. İmanlı, ahlaklı ve asil bir nesil yetiştirmek her müminin derdi olmalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur, Müslüman bir kul için çocuklarını, torunlarını ve akrabalarını Allah'a itaatkar görmekten daha sevimli bir şey yoktur. Dolayısıyla en merhametli anne baba, evlatlarının yalnızca dünyevi istikballerini değil, esas hayat olan ebedi istikballerini kurtarabilmenin derdinde olanlardır. Evladımın dünyevi istikbali parlak olsun, iyi bir meslek edinsin de ahiretini nasıl olsa kurtarır şeklinde gafilane bir düşünce bir mümine asla yakışmaz. Rahmetli babamız Musa Efendi buyururdu ki, evladına Allah Teala'yı ve Peygamber Efendimiz'i öğretmeyen, sevdirmeyen anne babalar, onların hem dünya hem de ahiret katili sayılırlar. Evladına dinini öğretmeyen ana babalar, dünyanın en merhametsiz insanlarıdır. Bugün maalesef bir maneviyat fukaralığı başladı. Çocuklarının dünyevi istikbalini ebedi istikbalinden daha önemli görme gafleti bazı dindar ailelere bile sirayet etti. Görüyoruz, üniversite imtihanlarında anne baba da gidiyor, saatlerce kapıda bekliyor. Çocuğum kadar heyecanlıyım diyor. Acaba yapabilecek mi, kazanabilecek mi diye telaşlanıyor. Sormak lazım, peki sen? Çocuğunun maneviyatı için ne kadar telaşlanıyorsun? Evladının dünyası için duyduğun endişeyi ahireti için de duyuyor musun? Bu uğurda ne kadar emek veriyorsun? Unutmayalım ki çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük hediye güzel bir terbiyedir. Onlara bırakabileceğimiz en kıymetli miras da ahiret mirasıdır. Yani İslam şahsiyet ve karakteridir. Bu mirası bırakabilen anne babalar, ömürlük bir teşekküre layıktırlar. Cenab-ı Hak evlatlarımızı ibadet neşvesi içinde yetişip serpilen salih veya saliha kullarından eylesin. Onları bizlere sadakayı cariye ve hayrul halef kılsın. Ayet-i Kerime'deki iman eden ve nesillerinden gelenlerde imanda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık, müjdesine nail olarak cennette sevdiklerimizle haşru cem olunmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2022 sayısında yer alan Gönül Bahçesinden bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmut Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bugünlük de programımızı nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.